Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Efendim bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Bugün 12 bin yıllık bir yolculuğa çıkacağız sizlerle. Kimilerinin tarihin sıfır noktası olarak nitelediği Göbekli Tepe'ye doğru olacak bu yolculuk. Şanlıurfa'nın yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan bir arkeolojik alan Göbekli Tepe. Boyları 6 metreye aşan devasa dikili taşların bulunduğu, taşlar üzerindeki kabartma insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı Göbekli Tepe, 2018 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün farklı boyutlarıyla Göbekli Tepe'yi konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün hem stüdyo hem de telefon konuklarımız olacak. İlk olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Sayın Doçent Doktor Zeynep Aktüre var telefon hattımızda. Merhabalar.
Merhabalar.
Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler.
İngiltere'deki Stonehenge andırıyor yapılar ancak ondan 7-9 bin yıl kadar eski. Keza Mısır piramitleri de aynı şekilde. Bu yapıların nasıl yapıldığını hayret ederken şimdi önümüzde bir de Göbekli Tepe var. Göbekli Tepe'nin insan tarihine, insanlık tarihine bakışımızı tamamen değiştirdiği söyleniyor. Göbekli Tepe'yi bu kadar önemli yapan nedir efendim?
Sizin de belirttiğiniz gibi bir kere çok eski bir anıtsal yapı grubundan biz söz ediyoruz. Bilimsel tarihleme yöntemlerine göre İsa'dan önce 9000 yıllarında yapılmış bir aslında alan bu. Alan diyorum çünkü tek bir yapıdan bahsetmiyoruz aslında. Sizin açış konuşmanızda söylediğiniz gibi boyu 7 metreye kadar bulabilen devasa taşların daire düzeninde birbirinden duvarlarla ayrılmış daire düzeninde yan yana inşa edildiği bir alan burası. 24 tane böyle daire var. Bunların birkaç tanesi kazılmış durumda. Tarihlemeyi yapabiliyoruz ama neden böyle bir düzenleme yapıldığına ilişkin çeşitli kuramlarla karşı karşıyayız şu anda. Belki Göbekli Tepe'yi çok cazip yapan taraflardan bir tanesi bu. Dünyaya biliyorsunuz Göbekli Tepe dünyanın en eski tapınağı olarak tanıtıldı. Çünkü bu tür yapıları biz bu kadar eski bir tarihte ancak dini yapılar olarak isimlendiriyorduk. Karşımıza olsa olsa bu işlevde kullanılmış olabilirler dediğimiz bir yapı grubu olarak çıkıyordu böyle anıtsal yapılar. Ama daha sonraki araştırmalar belki de öyle olmayabileceğini bize gösterdi. Şu anda kazıları yürüten ekibin kuramı aslında belki de organize bir dinden söz edilemeyecek kadar erken bir dönemde olduğumuz yönünde bu düzenlemelerin yaşayan insan gruplarının bir araya gelip ortak yaşamları için kararlar aldıkları toplantı meclisleri olabileceğini düşünüyorlar. Hı hı. Bir başka bakış açısından antropologlar özellikle o dikili taşların üzerindeki hayvan resimlerinden hareketle belki bu mekanların erginlenme mekanları yani bireylerin yetişkin üyeleri olarak topluma kabul edildikleri mekanlar olabileceğini söylüyor. Böyle farklı kuramlar birbiriyle yarışıyor diyebileceğimiz bir alan. Çünkü açıklama bekleyen gerçekten çok sıra dışı özellikleri var. Üzerinde belki anlaşılmış olan işte T şekilleriyle bu dikili taşların insan figürünü temsil ettiği. Bu özellikleriyle de gerçekten insanlık tarihine çok yeni bir bakışla bakmaya bizi zorluyor Göbekli Tepe. Çünkü Göbekli Tepe bulunana kadar insanlık tarihini biz şöyle görüyorduk. Hani bu orta öğretimde de anlatılan bir tarih aslında. İşte insanlar avcılık ve toplayıcılıkla bir dönem yaşıyorlar. Doğrudan doğruya dolayısıyla hayatlarını nerede sürdürdükleri doğa koşullarına çok bağlı. Ve sabit bir barınma yerleri yok. İşte bu mağaralarda barınabiliyorlar ya da daha geçici barınaklarda. Zaman içinde işte bu iki devrim kuramı ile açıklanan da bir süreç. Tarım devrimini gerçekleştirdikten sonra, buna Neolitik devrim de deniyor aslında, belli bir yere yerleşip orada tarımsal ürünlerle artık yaşamaya başlıyorlar ve böylelikle alttan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmeye başlıyorlar. Zaman içinde o topluluğun ihtiyacından daha fazla tarımsal üretim ortaya çıkmaya başlayınca ancak işte sanatkarlar dediğimiz bu çanak çömlek üretenler ya da bina inşa edenler, ancak onları besleyecek artı ürünü üretebilen bir toplum söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu iki devrim kuramına da göre ve genel kabule göre aslında Göbekli Tepe gibi anısal bir yapı grubunun, bunu üretecek insanların, onu üretecek bilginin ve yapım teknolojisinin ancak bu tarım devrimi gerçekleştikten sonra ortaya çıkmış olması gerekirdi. Oysa ki Göbekli Tepe'de biz böyle bir yerleşik düzenin arkeolojik olarak belgelenemediği bir alanda bulunuyoruz ve ilk bulunduğu dönemden bu yana, bu arada o alanın varlığı bir 1950'lerdeki bir yüzey araştırmasında saptanmış olsa da araştırmalar 1995'ten bu yana sürüyor. 1995'te alanı kazan Klaus Schmidt'in teorisiydi aslında oranın bir dünyanın en eski tapınağı olduğu. O dönemden bu yana aslında bölgede böyle tarımsal ekonomiyle geçinen yerleşim yerleri bulunmadı. Dolayısıyla yani ileride bulunabilir belki. İleride bulunduğunda bu açıklamalar da değişmek durumunda. Ama şu anda Göbekli Tepe bizim karşımıza yerleşik yaşama geçmemiş henüz. Avcılıkla, toplayıcılıkla, göçer olarak yaşayan insanların ürettiği bir anısal kompleks olarak çıkıyor. Dolayısıyla genelde işte orta öğretim dahil bizim insanlığın öyküsüne dair bildiğimiz hikayeyi çok değiştiren bir yer Göbekli Tepe. Bu özelliğiyle aslında Dünya Miras Listesi'ne zaten girdi. İşleri ne olursa olsun, tapınak olabilir, toplantı mekanı olabilir, işte erginlenme töreni yapılan bir yer olabilir. Bu o kadar da önemli değil. İnsanlık açısından, ya o da çok önemli tabii ama insanlık açısından asıl önemi bu insanın evrimine ilişkin kuramları değiştiriyor olması. Ve bunu da biraz sözle anlatması çok kolay değil. Mutlaka gidip görmek lazım ama evet. O sıra dışı özellikleriyle yapıyor. Hani bizim açıklamamızı bekleyen anısal bir komplekse karşı karşıyayız ve bu yönde açıklama yönde çalışmalar da sürüyor.
Evet, ortada iki büyük taş var. Etrafında da 12 farklı taş görünüyor.
Evet.
Ve üzerlerinde de çeşitli hayvanların kabartmaları var. Evet. Acaba bunlar neyi ifade ediyor? Bununla ilgili bir açıklama yapılabildi mi?
Çok çeşitli açıklamalar var aslında. Bir fikir işte bölgede yaşamakta olan o dönemdeki hayvanların betimlemesi oldukları yönünde. İşte biraz bundan da hareketli aslında bu efsanelerdeki Adem'le Havva'nın kovulduğu cennet böyle bir yer olsa gerek deniyor. Evet. Bir yandan. Hı hı. Ama mesela antropolojinin açıklamayı seçtiği yol işte o figürlerin belki de o zamanın toplumunun böyle boylar halinde organize olmuş olmasından hareketle her boyun kendisine kutsal hayvanı olarak gördüğü hayvanları anlatabiliyor. Olabileceğini, bir seçeneğin de bu olduğunu söylüyorlar. Tabii hani içinde yaşadığımız çağda biraz böyle Stonehenge'de olduğu gibi aslında gökyüzündeki işte takım yıldızlara o taşların hem üzerindeki figürleri hem de yönlenmelerini bağlayan açıklamalar da var. Aslında orada da bir açıklama zenginliği görüyoruz gerçekten de.
Peki bu şekillere bir ön yazı demek mümkün müdür efendim?
Onu tabii uzmanlarına sormak lazım. Yani bizim hepimizin üzerinde anlaşmış olacağı şey mutlaka o figürleri oraya resmeden toplum için onlar çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Ama biz o anlamı bilebilir miyiz? Hani belli sembollerle bağlayabilir miyiz? Onlar gerçekte bağlıysa bile biz bugünden bunu anlayabilir miyiz? Onu doğrusu ben bilemiyorum ama anlayabilmeyi çok isterdim gerçekten.
Bir de taşlar çok ağır ve sanırım başka bir yerden getirilmiş o bölgeye ve henüz tekerlek icat edilmemiş. Bunu siz aynı zamanda mimarsınız sanırım. Mimarda mimari özelliklerine bakacak olursak bunu nasıl değerlendirmek lazım? Oradan oraya nasıl taşınmış olabilir?
Aslında tabii biz daha çok basında da o kısmı yer alıyor. Bu düzenlemenin yapılmış olduğu alanı çok iyi biliyoruz. Fakat o taşların geldiği bir taş plato var Göbekli Tepe'nin çevresinde ve oradan oranın taş ocağı olarak kullanımı Roma dönemine kadar sürmüş. Onun izleri var. Alanda kesilmiş bu Göbekli Tepe'nin üzerine getirilenler gibi taşınmayı bekleyen halde taşlar da var. Muhtemelen çekerek götürüyorlardı. Hı hı. Ama gerçekten o taşların kesilip nakledilmesi süreci bile aslında oranın inşaatının ne kadar büyük bir beceri ve teknik yetkinlik gerektirdiğini bize gösteriyor. Hani belki biraz Mısır piramitleriyle de bir benzerlik kurabiliriz. Mısır piramitlerinin de tam olarak nasıl yapıldığı açıklanamıyor ama sadece bize hep onları bu tür yerleri inşa eden toplumların belki bizim hani tarihsel olarak geçmişe gittikçe daha az yetkin toplumlar görmeyi beklememize rağmen hani becerilerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
Evet. Bir de Göbekli Tepe'nin aslında turizme açılan yeri çok az bir bölge değil mi? Görünen sadece bir buzdağının üstü. Bir de bunun daha fazlası var. Öyle değil mi?
Tabii evet, açıklamaya çalıştığım gibi aslında şu anda görülebilen o dairesel düzenlemelerden 24 tane var.
Evet.
Bunlardan sayıyı tam hatırlamıyor olabilirim, 6-7 tanesi açık. Bunlardan 4 tanesi ama oradaki ziyaretin merkezini oluşturuyor. Tabii bu tür alanlar oldukça hassas alanlar. Görüyoruz insanlık açısından ne kadar önemi olan bir yerden söz ediyoruz biz. Arkeoloji biraz aslında kazılar yapıldıkça ortaya çıkan malzemenin de zarar görmesine neden olan bir bilim dalı. Hani bir yandan aslında oradaki her şeyi görmek isteriz ama biliyoruz ki kazılar devam edip daha fazla bu halka düzenlemelerinden ortaya çıktıkça daha büyük koruma sorunları karşımıza çıkacak. O yüzden bilim insanları şu anda mevcut açılmış kısmı daha derin incelemenin daha yeterli olacağı görüşündeler. Ziyarete açık kısımda bu kazısı yapılmış kısmın da daha küçük bir kısmı. Zaten kompleksin geneli hakkında bilgi vermeye yeterli. Orada birebir görmenin heyecanı herkes yaşayabiliyor. Ama daha az yeri açarak daha az kısmını bu anısal alanın koruma problemleriyle karşı karşıya bırakıyoruz. Ziyarete açık kısmın da üstünde bir koruyucu çatı var. Ama bunun dışında açık olmayan kısımlarda da bilim insanlarının çalışabilmeleri için gene koruyucu, yani onların çalıştıkları alanları da korumak üzere koruyucu örtüler var. Ayrıca bir ziyaretçi merkezi var alanda. Hani birebir görerek anlamak çok da kolay olmayan bazı konuları, işte benim anlatmaya çalıştığım kuramlarla ilişkilendirilebilecek taraflarını Göbekli Tepe'nin, oradaki sergi ve canlandırmalarla da anlamak mümkün. Ayrıca küçük buluntular da Urfa Müzesi'nde sergileniyor. Böylece aslında müze, ziyaretçi merkezi ve alandaki görebildikleri sanıyorum ziyaretçilere de aslında çok tatmin edici bir ziyaret imkanı da sunmuş oluyor. Daha fazlasını görmek belki de gerekmiyor olabilir. O alanların korunabilmesi adına biz bu kadarla yetinebiliriz ziyaretçiler olarak.
Evet. Sayın Aktürk, şunu da merak ediyorum. Ben 5 sene evvel gittiğimde, ziyaret ettiğimde tur rehberi bu buluntuların üzerinin kapatılıp terk edildiğini söylemişti. Bunun nedeni ne olabilir?
Aslında yaşam ağları değişiyor bölgelerde. Bunun nedenlerinden bir tanesi de bugün içinde yaşadığımız türden iklim değişikliklerinin de olması. Büyük olasılıkla hani böyle bir iklim değişikliği aslında bu yerleşik hayatın da besleyicisi olmuş. Açıklamalardan okuyorum ben tabii, konumun uzmanı değilim ama işte göçerlerin inşa ettiği böyle bir anıtsal kompleksin de o insan grupları yerleşik düzene geçtikten sonra eskiden taşıdığı belki sembolik önemi yitirmiş olabileceği düşünülüyor. Ve hani daha farklı anıtlarla, daha farklı ritüellerle yaşamlarını devam ettirmeye başladıkları düşünülüyor. Dolayısıyla sembolik olarak sanki o yaşam biçiminin terk edilmesi gibi de biz okuyabiliriz o kapatılmayı.
Evet. Son olarak aktarmak istedikleriniz var mıdır efendim?
Aslında tabii oraya gidip ne kadar özel bir yer olduğunu gören biri olarak herkesin ben mutlaka Göbekli Tepe'yi görme şansına sahip olmasını isterim. Ve aslında oradan hareketle belki de benim bu fikrimi, yani daha çok insan burayı görsün diye orayı koruma çalışmalarına da herkesin gönüllü destek vermesini isterim. Hem oranın bilinirliğini arttırmaya hem de en iyi şekilde korunmasına.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Aktüre.
Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için.
Hoşçakalın. Değerli dinleyicilerimiz, telefon konuğumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve UNESCO Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doçent Doktor Zeynep Aktüre'ydi. Ve şimdi güzel bir türkü dinleyeceğiz. Bir Şanlıurfa türküsü Kubilay Dökmetaş'ın sesinden. Alaydın elini elime.
Kurbanım olan yer. senin hayranım olam, yar senin kurbanım olam, yar senin hayranım olam, yar senin.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Bir stüdyo konuğumuz var. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı Mimar Aslı Hitemoğlu. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, 1 Haziran 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göbekli Tepe'nin listeye alınma süreci nasıldır? Listeye girmek için neler gereklidir merak ediyoruz.
Öncelikle çok teşekkürler bu kadar önemli bir konuyu programınızda gündem olarak değerlendirdiğiniz için. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu kısadıyla UNESCO, kurulduğu yıllardan bu yana kültürel mirasın korunması, kültürel mirasın farkındalığının artırılması gibi konularda öncü roller oynamaya devam etmektedir. Bu kapsamda da 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ve buna bağlı olarak Dünya Mirası Listesi olarak adlandırdığımız liste, dünya çapında küresel anlamda kültürel miraslarımızın korunmasına, toplumda farkındalığının artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu kapsamda Göbekli Tepe sizin de bahsettiğiniz gibi 2011 yılında ilk olarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilmiştir. Bu süreçte Zeynep Hocam'ın da biraz önce bahsettiği gibi 95 yılında bilimsel anlamda kazıların yapılmaya başlamasıyla birlikte 2011 yılında bu geçici listeye kaydedilmesinin ardından 2018 yılına kadar 7 yıllık bir süreçte gerekli çalışmalar yapılmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Dünya Mirası Listesi'ne önerilmesi kabul edilmiş ve 2018 yılında da güzel bir haberle Bahreyn'in başkenti Manama şehrinde düzenlenen Dünya Mirası Komitesi toplantısında listeye kaydedilmiştir. Göbekli Tepe'nin listeye kaydediliş sürecinde tabii ki çok önemli Göbekli Tepe'nin listeye kaydedilişi hani bizim kültürel miraslarımızın tanıtılmasında da çok önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü yine Zeynep Hocam'ın bahsettiği gibi alan çok önemli bir alan ve bölge halkının da alanı sahiplenmesi ve alandaki koruma faaliyetlerine katılımı açısından Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi, bu listeyle birlikte bütün dünyada UNESCO gibi hani uluslararası bir kuruluşun üstün evrensel değer sahip olduğunun tanınması ve bu kapsamda buna ilişkin belirli yıllarda koruma durumlarının yine Dünya Mirası Komitesi'nde görüşülmesi gibi konular sayesinde alanın hem koruma durumuna bir katkı sağlanacaktır, hem de bölge halkının alanı, arkeolojik alanı daha iyi tanıması ve korunması konusunda daha önemli katkıları olacaktır. Bu 1972 tarihli sözleşmeye aslında Türkiye olarak 1983 yılında taraf oluyoruz. Ve 1983 yılında taraf olmamızın ardından ilk olarak 1985 yılında hepimizin de bildiği gibi İstanbul tarihi alanları, Divriği Ulu Cami ve Göreme bölgesindeki adaylıklarımızla ilk adaylıklarımızla başlıyoruz ve Göbekli Tepe ile birlikte bu sayı 18'e yükseliyor. Her yıl yapılan bu Dünya Mirası Komitesi'nde de bütün taraf devletler bu sözleşmeye, 1972 tarihli sözleşmeye taraf devletler miras alanlarını önererek listeye kabulü ve listede kaydını sağlıyorlar. Bu kapsamda dediğim gibi Göbekli Tepe'nin listeye kaydedilmesi 18. miras alanımız olarak belirlendi. Bunun dışında geçici listede bu Dünya Miras Listesi'ne önerilecek miras alanlarının listeye kaydedilmesinden önceki yer aldıkları listede, geçici listede de Türkiye'nin 77 miras alanı bulunmaktadır. Göbekli Tepe'de listeye kaydedilmeden önce bu geçici listede yer almaktaydı.
Evet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesinin ardından peki bu Göbekli Tepe'ye neler sağlayacak?
Dediğim gibi küresel anlamda bir tanınırlık kazandı öncelikle Göbekli Tepe. Aslında zaten Zeynep Hoca'nın da bahsettiği gibi dünya tarihi açısından bir tarihin yorumlanmasına bir farklılık getirdiği için alan zaten biliniyordu. Ama bilimsel çevrelerde biliniyordu. Akademik çevrelerde daha çok biliniyordu. Ama bu listeye kaydıyla birlikte bütün toplumlarda, bütün devletlerde Göbekli Tepe'nin tanınırlığı arttı. Yine dediğiniz gibi Stonehenge vesaire gibi konularla hani bu alanlardan belki de çok daha önemli, çok daha değerli bulgulara sahip olan bu alan biraz daha kıyıda kalmışken şu an bütün listeyle birlikte bütün dünyanın göz bebeği haline geldi aslında. Çünkü üstün evrensel değere sahip oluşu sebebiyle dünya çapında bir aslında koruma altına alındı gibi bir durum oldu. Bunun sonrasında da bu 2018 yılındaki Temmuz ayındaki kayıttan sonra zaten bunu hani sayısal verilerle de alanın tanınırlığının, farkındalığının artırının sayısal verilerle de aslında görebiliyoruz. Bölgede yoğun bir turizm aktivitesi başladı ve bu turizm merkezinin bu dünya miras listesine sunulurken yapılan yönetim planı vesaire gibi konularla da alanın işte turizm planı, yönetim planı vesaire bunların hepsi oluşturulmuş oldu ve alanın korunması için aslında en büyük adımlardan, en büyük küresel adımlardan biri atılmış oldu. Bu hani bu zamandan sonra da hem yerel halkın, hem yerel yönetimlerin, hem bölge halkının bu konuda çok daha duyarlı davranacağından biz açıkçası eminiz ve zaten süreçte bu şekilde ilerliyor diye biliyorum zaten.
Evet, tarihi eserlerin kaçırılması, kaçakçılığı en çok korkulan şeylerden biridir ülkemizde. Kaybettiğimiz çok fazla eser var. Buradan da böyle şeyler mümkün mü? Nasıl koruyoruz burayı bu anlamda?
Şöyle, bu UNESCO'nun yine 1970 tarihli kültür mallarının, kültür varlıklarının yasa dışı kaçakçılığına ilişkin bir sözleşmesi var. Türkiye aynı zamanda bu sözleşmeye de taraf. Ve bu özellikle son dönemlerde yaşanan, Orta Doğu bölgesinde yaşanan çatışmalardan dolayı bu konular çok gündemde. Kültür varlıklarının yasa dışı kaçakçılığı konuları. Ancak Türkiye bu konuda çok etkin önlemler alarak bu kültür varlıklarının kaçakçılığı konusunda çok dirayet göstermekte. Özellikle bu alanda zaten hani böyle bir şey, herhangi bir şey söz konusu olmadı ama dediğiniz gibi önceki yıllardan kaçırılan eserlerin, evet, zaten günüm ya bu son 1-2 yıldır da geri dönüşü sağlandı. Hı hı. Ama şu an için alanda böyle bir hani tehlike söz konusu değil zaten.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir telefon konuğumuz var. Hı hı. Bu arada Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban. Merhabalar efendim.
Efendim, Şanlıurfa'dan da yani özellikle TRT dinleyicilerine ve sizlere iyi günler diliyorum.
İyi günler efendim. Önemli inanç merkezlerinden biri Şanlıurfa. Turizm açısından da Göbekli Tepe yılı ilan edildi bu sene 2019'da. Cumhurbaşkanımızca Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Bu turizm açısından neler kattı bölgeye efendim?
Yani öncelikle Burcu Hanım, 2019 yılının Göbekli Tepe yılı olması hem Şanlıurfa'da hem yani hem de bölgemizde büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılandı. Zaten bölgemizde GAP turları ya da Mezopotamya turları adı altında büyük bir talep vardı ve ilgi vardı. Göbekli Tepe ile olmasından dolayı insanların ilgisi ve alakası daha da bir arttı. Eskiden sadece Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim dönemlerinde büyük bir yoğunluk vardı. Artık bu yılın diğer aylarına da yayılmaya başladı. Ve şu anda da çok şükür önceki yıllarla kıyaslandığında güzel memnuniyetle geri dönüşler var. Birçok misafirimiz hem yurt içi, tabii şu anda yurt dışından az ama özellikle yurt içinden büyük bir yoğun ve büyük bir talep var. Hem Şanlıurfa ve Göbekli Tepe için.
Evet, peki bu bölgede turizm altyapısı nasıl sağlanıyor?
Tabii şu anda yani özellikle hem belediyelerimizin yapması gereken, valiliklerimizin ya da ilgili resmi kurumlar yapması gereken daha çalışmalarımız var. Özellikle şu anda Şanlıurfa'da Nisan, Mayıs ayları için şu anda otellerimizde yer kalmadı. Özellikle şu anda butik otel tarzı olabilecek birçok eski evimiz var. Umut ediyoruz ki bir an önce bunun tamamlanması ve resmi kurumlarımız şu anda turizm altyapısının güçlendirilmesi için özellikle Kültür Turizm Bakanlığımızın da bazı projeleri var ve önümüzdeki dönemde bunlar da hayata geçecek. Ki zaten 8 Mart Cuma günde Cumhurbaşkanımız Göbekli Tepe'nin resmi açılışını Şanlıurfa'da yapacak.
Hı hı. Yılın tüm dönemlerinde artık turizm yoğunlaştı sanırım. Eskiye nazaran biraz daha, değil mi? Aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?
Aynen, kesinlikle. Eskiden dediğim gibi sadece Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim aylarında bir hareket vardı, yoğunluk vardı. Göbekli Tepe sayesinde diğer aylarda da, hatta yani kış aylar dediğimiz aylarda bile Şanlıurfa'da bir hareketlilik, bir yoğunluk var. Bunun en büyük sebebi tabii Göbekli Tepe. Tabii şu anda yurt dışında istediğimiz oranda yani böyle turist alamıyoruz, misafir alamıyoruz. Türkiye'mizin özellikle İstanbul'da insanlık tarihini değiştiren bir özelliği var Göbeklitepe. Ve bütün insanlığın Urfa'ya geldiği zaman, Göbeklitepe'ye geldiği zaman kendisinden bir şeyler bulabilecek. Çünkü şu anda az önceki misafirlerimiz de bahsettiler. Gizemini koruyor. Göbeklitepe şu anda %30, %35'i ortaya çıkmış. Daha büyük çoğunluğu daha toprağın altında. Evet. Burası büyük bir geniş bir alan. Evet,
evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Çoban. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban'la bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Hetemoğlu hala stüdyomuzda. Devam edelim konuşmamıza biz de. Son olarak bir toparlamış olalım. Milattan önce 10 binlerde yapılmış bir yapı. Dünyanın bilinen ilk tapınağı belki diyebiliriz, değil mi?
Evet, Zeynep Hocam'ın da aktardığı gibi bu konuda farklı kuramlar var aslında. İlk olarak tapınak tarz, yani tapınak amaçlı, yani dini amaçlı yapıldığı ilk olarak böyle söylense de aslında şu an ortaya çıkarılan bilim insanları tarafından ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılara göre çıkarılan konularda farklı kuramlar da var. Yine bunlardan Zeynep Hoca detaylıca bahsetti. Ben belki biraz bu Göbekli Tepe'nin bu turizm sonrasındaki korunma durumuna ilişkin bir şeyler söyleyerek hani belki noktalayabiliriz. Çünkü Sayın Çoban'ın da bahsettiği gibi alan Dünya Miras Listesi'ne de özellikle kaydedildikten sonra yoğun bir turist akınına uğruyor. Tabii bu çok önemli bir olay. Çünkü kültürel miras farkındalığının oluşması ve etkin yorumlama, geçmişin etkin anlaşılması bütün bu kuramlarda da belirtildiği gibi mirasın korunmasındaki en etkili yöntemlerden bir tanesi. Yani bir kültürel miras korumak isterseniz öncelikle onun bölge halkı, yerel yönetimler ve toplumlar tarafından iyice anlaşılmasını ve kavranmasını sağlamanız gerekmektedir. Bu durumda biz ilk aşamada bunu başarmış bulunuyoruz aslında. Göbekli Tepe'ye karşı bir farkındalık oluşturuldu ama hani bu turizm aktivitelerinin bu koruma durumunun önüne geçmesine izin vermemekte bu bizim aslında en temel görevlerimizden biri olması gerekiyor. Çünkü Zeynep Hocam'ın da bahsettiği gibi alanda hala aydınlanmayan pek çok konu var. Hala gizemini koruyan pek çok konu var ve bunların gün yüzüne en doğru, en temiz şekilde çıkarılabilmesi için alanın koruma durumunun yeterince sağlanması gerekiyor. Bu da bizim aslında dikkat etmemiz gereken UNESCO'nun bize verdiği en önemli görevlerden bir tanesi. Zaten bu konuda da dönem dönem Dünya Mirası Komitesi'ne raporlar sunmakla yükümlüyüz alanın koruma durumuna ilişkin. Bu sebeple alanın farkındalığını artırırken bir yandan da alanın mevcut durumunun korunması ve gerçeklerin daha temiz bir şekilde gün yüzüne çıkarılması için de çaba göstermemiz bu hepimizin de aslında önemli bir görevi olarak nitelendirilebilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı mimar Sayın Aslı Hetemoğlu ile beraberdik. Stüdyomuzdaydı Sayın Hetemoğlu ve böylelikle programımızın sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Değerleriyle Türkiye programındaydınız. Bizlere elektronik posta adresimizden ulaşabilirsiniz. degerliturkiye@trt.net.tr adresimiz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Esen kalın.
Değerleriyle Türkiye.